Ayrım 4. Reading Zindanı Baladı. Oscar Wilde, sayfa 85. Ertesi gün 16 Kasım'da Smithers'a yazıyor. Bu adaletsiz, fırtınalı ve sıkıcı dünyadan çekilmeden önce istiyorum ki provaları ben düzelteyim. Çarşamba günü göndereceğinize söz vermiştiniz. Şu ana kadar hiçbir şey görmüş değilim. Konusu yadırganan ve yazılışı çok kişisel olan şiirimi elimden geldiğince tam yapılmış olarak görmeden ölmek istemiyorum. Provaları bu hafta alacağımı umuyorum. Kapak işine gelince istediğinizi yapınız. Ne kadar yalın olursa o kadar iyi. Amerika konusunda artık hiç umudum yok ama Amerika'dan yayın hakkını almakta size güveniyorum. Bir şans, büyük bir satış şansı var. O gün 16 Kasım 1897, Rosa uzun bir mektupla özel işleri arasında umutsuzluğunu da anlatmıştır. Benim şu satılmaz şiirim konusunda uzun zamandır bana yazmadınız. Biliyorum bu konuda siz de çok üzüldünüz. Amerika'da yayımlamakla benim aramda böylesine engeller olduğunu hiç sanmıyordum. Kolaylıkla ortaya çıkıp iyi bir fiyat bulacağını umuyordum. Gururun başarıya gidene yardım edip, başarısızlığa düşenleri çelmelemesi tuhaf. Eskiden gücümün yarısını gururum yapıyordu. 19 Kasım'da Robert Ross'a eline geçen provalar üzerinde sayfalama düzeni, kelimeler, deyimler ve sıfatlar konusunda düşüncelerini yazıyor. Kendisine yöneltilmiş eleştirilere karşı savunmalarını yapıyor. Doktor için söylenenler çocukça. Ben ablak yüzlü, kocaman ağzı bir doktor koyuyorum oraya. O zamanki olayların özetini çıkarmış değilim ben. Kişiye göre değil, türe göre sıfat kullandım. Genel tablonu çizdim reading'de olanların. Smithers'ı anlatınız ki sıfat yerindedir, tam yerindedir bence ve daha birçok açıklamalar. 25 Kasım Perşembe, Robert Ross'a sanatçı çabalarını anlatıyor. Çıkarmış olduğum altılıkları gene yerlerine koydum. Çünkü onlar öykü yönünden yararlı. Okuyucuların suçlunun cezaya çarptırıldıktan sonra ne yaptığını öğrenmek isteyeceklerini sanıyorum. Böylelikle şiir yönünden iyi olmamakla beraber öykünün eksiği giderilmiş oldu. İyi bir parçanın düzeltilmesi daha kolay oluyor. İyi oturmamış kötü bir parçanın düzeltilmesi gerçekleştirilemiyor bir türlü. Ve bazı çalışmalardan daha söz ettikten sonra, yaygın bir etki sağlanması istendiğinde incelikten kaçınmak daha iyi sonuç verir diyerek değiştirdiği bir kelimeyi savunuyor. Kırmızılar giyinmiş yargıç sözünü sevmemişsiniz. Çünkü bu size mavi giyimli denen polisleri hatırlatıyormuş. Hugo, Marion Dolerma'da işte kırmızı adam geçiyor der. Ben bu deyimi seviyorum. Hele ölüm kaderinizi okuyan için bu çok iyi. Smithers 5 sterlin göndermiş, bir o kadar da bu hafta için söz vermişti. Ama daha hiçbir şey gelmedi. Yayımın Noel'den sonraya bırakılmasının daha iyi olacağını sanıyorum. Kitap Noel hediyesi olsun istemiyorum. Bu mektubu pul bile alamayacak kadar parasızlığından söz ederek bitirir. Bugünlerde Ballad'ın düzeltmelerini yapmaktadır. Birkaç gün sonra Aziz Robbie'ye yazıyor. Smithers'a düzeltmeleri gönderdim. Bu şiir üzerinde daha fazla durmayacağım. Bütün dedikleriniz ilginç ama gene de ben tümüne katılamıyorum. Öyle şeyler var ki içinde bulunduğum yerlerden bende uyanmış etkiler kafama dağlanmış gibi duruyorlar. Hood'un dediği bir noktayı değiştirdim ama onun dayandığı gerekçe yüzünden değil, daha ileride onu kullandığım için. Kardeşini öldüren ilk insan o kadar önemlidir ki böyle bir kişi etki amacıyla iki kere kullanılmamalıdır da ondan. Durumda değişikliklerin olmaması yani parasızlık, Bossi ile anlaşmazlıkların belirginleşmesine yol açıyor. Onun huysuzlukları hiçbir şekilde yaşama ölçüsünü değiştirmemesi, masraflarını kısmaması, para bulmaya çalışmaması, sözlerinde durmaması, unutkanlığı ve her şeyi Wilde'dan bekleyip kendisinin bir ödeme yapması gerektiğinde huysuzlanması ve sonunda Wilde'ın durumu çok sıkışınca onu bırakıp gitmesi. Oscar Wilde bunlardan sonra Napoli'de birkaç hafta daha kalacaktır. Bu aradaki bütün mektuplarda gene hep yukarıdaki konular, yeni yeni tasarılar ele alınıyor. Bu arada kitabın resimli bir baskısının yapılıp yapılmayacağı söz konusu oluyor. 8 Aralık. Resimlemek bence yersiz. Benim adıma ona değiniz ki bu şiirin eğer varsa güzelliklerini bozar bence. Onun psikolojik çağrışımlarını hiçbir şeyde katmaz. Cezaevindeki yaşamın korkunçluğu, onun üstünkörü görünüşüyle ruhu bulandıran iç trajedisi arasındaki uyuşmazlığa dayanır. Resimler yalnız üstünkörü olanı belirtir, trajiyi örter. Bu dediklerim gerçekçi resimler içindir. 30 Aralık'ta Smithers'a yazdığı bir mektupta, bu arada Robert Ross ile aralarında geçmiş bir kırgınlıktan da söz edilmektedir. Şiirin kitap olarak yayımlanması sıralarında bir de günlük bir gazetede çıkması meselesinin uzaması sonucu bir tatsızlık olur. Bu arada bile Wilde, Smithers'a Ross'un iyi niyetini ve çabalamalarını belirtmekten geri durmamıştır. Bu mektubu yazdığı gün, 29 Aralık tarihli bir mektup, Smithers'ın görüşleriyle birlikte şiirin son provalarından birini Wilde'a ulaştırmak üzere yoldadır. Bunda teknik noktalar da birer birer belirtilmiştir. Kitabın düzeni, C.3.3 yazısının biçimi, baskı, dizgi, tertip için bütün açıklamalar yapılmış, Wilde'ın onayına sunulmuştur. Hemen cevap istenmektedir. Ama Smithers'a hiçbir cevap gelmez. O da 10 Ocak 1998'de bir daha özetli ve kısaca yazar. Bu mektuba Wilde'dan Santa Lucia 51 Napoli adresli bir cevap alır. O da bütün incelikleriyle her bakımdan düşüncelerini yazmıştır. Bu gecikme, Wilde'ın soğuk algınlığından hastalanması, Sicilya'ya kadar bir yolculuk yaptığı günlerde villaya giren hırsızın giysilerini çalması yüzündendir. Wilde'ın morali de sağlık durumu gibi iyi değildir. Umutların birçoğu gerçekleşmemiştir. Şiirin Amerika'da yayımlanması işi de kitabın hazırlanışı gibi ağır yürümektedir. Miss Marbury, New York'ta bunun için çalışmaktadır. Smithers da bu yolda elinden geleni yapmaktadır. 12 Ocak'ta Miss Marbury'ye uygun bir para karşılığında Amerika'da yayımlanması için yazar. Orada da bir kopya bulunduğundan Wilde'ın 9 Ocak tarihli mektubunda yaptığı son düzeltmeleri de iletir. Şiirde mutluluk için ölsün ya da mutsuzluk için diye bir satır vardır. Onun yerine bu arada Tanrı'nın bu eşsiz dünyasında satırı konulmuştur. Wilde bir kere de Murphy şiiri görsün. Amerika'nın en büyük gazetesinin temsilcisidir. Bunu da deneyiniz diyerek Londra'daki bir kapıyı onlara hatırlatıyor. 25 Ocak'ta Miss Marbury New York'tan yazıyor, oradaki çalışmalarını anlatıyor. Journal'dan son cevabı o sabah aldığını, başkalarının ilgilenmediğini söyleyerek son fiyatın ne yazık ki ancak $100 olduğunu ekliyor. Journal yayın için 13 Şubat tarihini öne sürerek $100 vermektedir. Oscar Wilde bugünlerde Paris'e dönmüştür. Güzel Sanatlar Caddesi, Nice Oteli. Buradan Robert Ross'a yazıyor. Gazete kesiklerine teşekkür. Smithers ilk baskıyı 400 olarak hiç tanıtmasız yapmakla yanlış davranıyor. 24 Ocak 1898. Kitap ayrıca 30 tane Japon kağıdına özel baskı olarak 400 üzerinden baskıya verilmiştir. 26 Ocak'ta Smithers, Wilde'a kitabın kapağını anlatan bir mektup yazıyor. Yarın ciltçinin sunuş yazıları için hazırladığı baş için yaprakları getireceğini ve ilk çıkan 20 tanesini de hemen göndereceğini söylüyor. İlk baskıdan kitap gönderileceklerin adreslerinin tümünü bilmediğini, onların çabuk gönderilmesini rica ediyor. Ciltçi bugün bana bir cilt yapmış, onu size göndereceğim. Eksikleri var ama işe koyulunca düzeltilecek. Gerçi eski bir atasözü, çocuklara bir şeyi bitmeden göstermeyiniz der ama, mutlu olduğunuzu ve sağlık durumunuzun iyi gittiğini umarım. Sizi son gördüğümden beri absenti bıraktım, viskiyi su ile içtim. Hemen yanlışlığımı sezerek gene absente döndüm. Duyduğuma göre Firavun piyesinizi bitirmek için aralıksız çalışıyormuşsunuz. Dawson'un selamları var şu an yanımda, şiirinizi hayranlıkla okumakta. Kitap ilansız çıkmıştı ama kulaktan kulağa hızla duyuluyor, istekler artıyordu. 8 Şubat 1898'de birinci baskı sayısı 400'den 800'e çıkarıldı. Hollanda Van Gelder kağıdına basıldı. 12 Şubat'ta haftalıkların en önemlisi Ateneum'da bir yazısı çıktı. Onda baladın yarın çıkacağı bildiriliyordu. Oysa ki 13 Şubat pazara geliyordu. Bu yazının Amerika'da 13 Şubat günü Journal'da şiirin yayımlanmasını sağlamak gibi bir amaçla yazılmış olduğu söylenemez. Zaten şiir Amerika'da yayımlandı. Baladın 14 Şubat 1898 pazartesi günü satışa çıkarıldığı sanılıyor. 13 Şubat'ta Wilde'ın Robert Ross'a yazdığı mektupta, kitap gönderilecek kişilerin adlarını ve adreslerini editöre vermiş olduğu için teşekkürleri var. Ayrıca bir kağıda yazarının saygılarıyla notunu bastırıp kitaba koydurması için Smithers'a ricası ve gene birçok adlar kitap gönderme konusu. Basın korkuyorum eseri boykot etmesin. Bu aşırı ve haksız olur. Ama bana haklı davranacaklarından da çok umutlu değilim. Karıma bir kitap gönderiyorum. Paris'te hemen hiç kimseyi görmedim. Buradaki dostlarıma dağıtmak için 12 kitap istiyorum. Bir şiir insana yurttaşlık hakkı verir ve gene sanatçı olunduğunu belirtir. Miss Schuster'in aracılığıyla bana iyi davranmış parlamento üyesi bir kimse vardı. Adını unuttum. İçine o sunu kağıtlarından koyarak ona bir kitap gönderir misiniz? Wilde basının söz birliği etmişçesine kitaba karşı susacağını tasarlıyordu. Böyle olmadı. Başta Echo, Daily Telegraph olmak üzere günlüklerin çoğunda yazılar çıktı. Echo'daki yazı için Wilde şöyle yazıyordu bir mektubunda. Çok önemli ama ben edebiyat dergilerinin ve gazetelerinin şiiri eleştirmesini yeğlerim. Çünkü bu cezaevlerinin reformu üzerinde yazılmış bir hiciv eseri değildir yalnız. Reading zindanında başında bulunan iyi ve yürekli bir kişi olan Nelson'ın da ne düşündüğünü öğrenmek istediği için Wilde bir kitap da ona göndertmişti. Edebiyat alanından da yankılar gelmeye başladı. The Outlook'ta W.H. Henley ve Frank Harrison yönettiği Saturday Review'da şair Arthur Simmons, 26 Şubat tarihli War Cry dergisinde de, ki bu dergi Kurtuluş Ordusu'nun yayın organıdır, Chef W. Bramwell Booth, Can Çekişen Cezaevi adlı bir yazı. İlk baskı daha hiçbir yazı çıkmadan tükenmişti. Haftalık dergilerde 19 Şubat'ta kitabın yeni bir baskısının çıkacağını bildiren haberler yer aldı. Daily Telegraph'ta çıkan bir yazı başarıyı sağladı. Orada şiirin konusu ve işleyiş özelliğinden söz ediliyor, yazarın gerçek kimliği üzerinde düşünceler öne sürülüyordu. Kitap derleyicileri özel basım aramaya ve istemeye başlıyorlar. Şairin el yazısı imzasıyla basılmış 99'luk bir özel basım hemen kapışılıyor. Bu özel baskının kapağının sağ üst köşesinde Charles Ricketts'in bir deseni altın yaldızla cilde istampalanmıştır. Stilize bir yaprağın üzerinde bir yürek motifinin içinden çıkmış bir gül. Wilde'ın sunacağı kitapların başına konulacak baskılı kağıtları imzalatmak için Smithers Paris'e geliyorsa da absenti bir yerde fazla kaçırıp kaldığı için sözleştikleri yer ve zamanda buluşamıyorlar. Bunun üzerine Wilde kaldığı Güzel Sanatlar Sokağı Nice Oteli'nden 28 Şubat tarihli şu notu gönderiyor. Sizi saatlerce bekledik. İnanılmaz bir şey. Siz Paris'te bulunduğunuz halde şehir her zamanki neşesini yaşamaktadır. Bana yarınki gazetelerde çıkan yazıları gönderiniz. Tarihsiz olmakla beraber Robert Ross'a bugünlerde yazıldığı olayların sırasından anlaşılan bir mektup. Sonra Smithers'a bir mektup. bunda Simmons'ın yazısından sevindiğini, Henley'in yazısınınsa bayağı olduğunu, ona bir cevap vermeyeceğini söylüyor. İngiltere'de diyor, iki türlü yazar vardır. Okunmayanlar, bir de okunamayanlar. Henley bunların birinci türündekilerden. Bu aforizmayı Sunday Special'a iletebilirsiniz. Robert Ross'a 17 Mart tarihli mektubunda Simmons'ın Saturday Review'un 12 Mart 1898 tarihli sayısında çıkmış olan iki kolonluk yazısından duyduğu sevincini belirtir. Simmons'ın bu yazısında balat, edebiyat kurallarının gelişimi içinde eleştirilmiştir. Oscar Wilde'ın romantik bir sanatçı olarak gerçeksel bir madde üzerinde çalışmasının nedenleri ve bundan doğan özellikler. Biçimiyle değişin, özel duygularla dramatik duygusal yönlerin çatışmasından şiirin çekiciliğini kazandığı belirtilmektedir. Yeni sayılan bir durumda bir amaca yöneltilmiş baladın gerçekten insanca bir duyguya dayanmasına karşılık başka biçimde deyişlere göre gelişip gelmiş bir yolu tutması zamanın edebiyat geleneği içinde değerlendirilir. Büyük bir yanıyla ceza hukukunun uygulanmakta olan infaz sistemlerinde ve metodlarında bir reform gerektiğini savunan bu şiirin, böyle bir amaçla yazılmış bulunduğu için sanat olmaması gerekir. Oysa ki şimdiye kadar düz yazıda yapıla gelmiş bir etki gücünün şiire katılmasını bu şiir bir ölçüde başarmıştır. Unutmamak gerekir ki her bir sanat eserinin kendi öz edebiyat değerleri dışında kişisel özellikler taşıyan gerçekçi bir değeri de vardır. Edebiyat değeri bu şiirde olay ve döküman değerlerinin arasında şaşılacak bir duruşla görülmektedir. Bu şiir tam anlamıyla bir balat değil, kesintili korkulu bir karanlık rüyadır da. Bir kadını öldürdüğü için asılan bir askerin öyküsü olduğu kadar, bir başka dramın, gerçek bir dramın da öyküsüdür bu. Asıl dram, suçluların arasında bulunan dramıdır. O ki, cezaevinin avlusunda, öbür suçluların arasında dolaşır. O ki, bir adamın asılmasının anlamı daha derinlere uzanmaktadır onca. Bir yaşamdan fazla bir yaşamla yaşayanlar ölürler birden fazla. Olaylar uygun kaldığı halde etkin imajlarla beliren güzellik ayrıca yer yer kendini belirtiyor. Balat'ta bir başka şey daha var. Yarı paradoks bir düşünce özü. Ama herkes sevdiğini öldürür, bu böylece biline. Kimi bunu kin yüklü bakışlarıyla yapar, kimi de okşayıcı bir söz ile öldürür. Korkak bir öpücükle, yüreklisi kılıçla, bir kılıçla öldürür. Bu sıralarda Wilde, Fransa'da şiirinin Fransızca'ya çevrilmesi üzerinde de ilişkiler sürdürüyordu. Gene aynı sokakta başka bir otele geçmişti. Alsas Oteli, Güzel Sanatlar Sokağı No. 13. Fransızca çeviri Mercure de France'ın Mayıs 1898 sayısında yayımlandı. Bugünlerde 21 Mayıs'ta Londra'da 6. baskı yapılmaktaydı. Fransızca çeviri, şiirin kelime sıralarını izleyerek düz yazı biçiminde yapılmıştır. Çeviren Henry de Davray, çalışmalarında Oscar Wilde ile işbirliği yapmıştır. Oscar Wilde bir mektubunda birçok deyimleri anlamayan ya da ters anlayan ve kelime karşılıklarında kalarak anlam değerlerini bir de tutuklulara özgü terimleri karşılayamayan çevirciye doğrudan doğruya yardım edip yanlışları düzelttiğini yazar. Wilde Fransızcayı çok iyi denecek kadar bilirdi. Türkçe çeviri üzerinde de birkaç söz etmek yararsız olmayacaktır. Edebiyat araştırmalarıyla yakından ilgilenen okuyucular için. Bir hayli uzun öyküsü olan Balad'ın basılma, yayılma yolunda geçirdiği yazışmalar ve olaylar üzerinde bu küçük özet bile çok uzun bulunabilir. Ülkemizde böyle alanlarda yayımların az oluşu dil bilenler yönünden değil, bilmeyenler yönünden bir eksiklik sayılır. Ki bunu dil bilip izleyenler hiç duyamazlar. yüzyılımızın tam başında öldüğü halde bugün de İngiliz diliyle yazan yazarlar arasında en çok okunan üç adın arasından hiç çıkmamış bulunan Oscar Wilde, okunması ve anlaşılması gerekli dünya yazarları arasında da önemli bir yer tutar. Bu balat, Oscar Wilde'ın da yazışmalarında belirttiği gibi edebiyat dozunu yitirmeden toplumsal bir amaca yönelmiş ve o alanda amacına erip yöneldiği duvarı yıkarak sosyal ve hukuki düzende reformlar yapılmasını sağlamış bir eserdir. Ancak yazarların da dediğince uzunluğunun gereği yer yer şiir olurken yer yerde yalın deyiş kalmıştır. Edebiyatımızda balat geleneği olmadığından o türün ölçü ve uyaklarını uygulamak olumsuz bir çaba sayılacağı gibi anlamdan da uzaklaşmayı gerektirecekti. Hece ölçüsü 7 artı 7 ve 7 kullanıldı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 96.